Ayrım 11. Mutlu Ölüm. Albert Camus. Sayfa 138. 5. Bölüm. Ocakta badem ağaçları çiçeklendi. Mart'ta armut, şeftali ve elma ağaçları çiçeklere büründü. Ertesi ay pınarlar fark ettirmeden kabardı ve sonra olağan debiye döndü. Mayıs'ın başında otlar biçildi, sonlarında yulaflar ve arpalar hasat edildi. Kayısılar şimdiden yazla kabarmıştı. Haziran'da turfanda armutlar göründü, yığın yığın. Pınarlar çoktan kuruyor ve sıcaklık artıyordu. Toprağın kanı bu kıyıda kururken başka yerlerde pamuklara çiçekler açtırıyor ve ilk üzümleri tatlandırıyordu. Yerleri kurutan ve her yerde biraz yangınlar tutuşturan büyük yakıcı bir rüzgar çıktı. Ve sonra yıl birden yeni mevsime döndü. Aceleyle bağ bozumları sona erdi. Eylül'den Ekim'e sağanaklar yüklü yağmur yeri süpürdü. Onunla birlikte yaz işleri biter bitmez pınarlar birdenbire şişer ve sellerle taşarken buğday tarlalarının ekim işleri başladı. Yıl sonunda buğday kimi yerlerde çoktan filizleniyordu. Oysa kimi yerlerde topraklar daha yeni sürülüyordu. Daha sonra badem ağaçları soğuk ve mavi gökyüzünde yeniden beyazlığa büründü. Yerde ve gökte yeni bir yıl izlendi. Tütün dikilmiş, bağ sürülmüş ve kükürtlenmiş, ağaçlar aşılanmıştı. Aynı ay muşmulalar olgunlaştı. Yeniden ot biçimi, hasat ve yaz topraklarının sürülmesi. Yılın yarısında kocaman, sulu ve parmaklara yapışan meyveler sofraları süslüyordu. İki harman sürümü arasında oburca yenen incirler, şeftaliler ve armutlar. Daha sonraki bağ bozumlarında gök kapandı. Kuzeyden gelen sığırcıklarla ardıç kuşlarının siyah, sessiz sürüleri geçti. Onlar için zeytinler çoktan olgunlaşmıştı. Kuşların geçişlerinden az sonra zeytinler toplandı. Yapışkan toprakta ikinci kez buğday filizlendi. Yine kuzeyden gelen yoğun bulut sürüleri denizin ve toprağın üzerinden geçtiler. Suyu köpüğüyle fırçaladılar, onu duru bir göğün altında açık seçik ve parlak bıraktılar. Günlerce uzak ve sessiz şimşekler çaktı akşamın içinde. İlk soğuklar başladı. O sırada Mersault ilk kez yatağa düştü. Satlıcan nöbetleri onu tutsak edip bir ay odada tuttu. Ayağa kalktığında Cenova'nın son yamaçları denize doğru inen çiçeklenmiş ağaçlarla kaplıydı. İlkbahar onu hiç bu kadar duyarlı bulmamıştı. Ve nekahetinin ilk gecesinde üzerinde Tipasa'nın uyuduğu örenlerle dolu tepeye doğru uzun uzun yürüdü. Gece göğün ipeksi gürültüleriyle dolu bir sessizliğin içinde dünya üzerinde bir süt gibiydi. Mersault bu gecenin derin düşüncesine dalmış, yalı yarın üzerinde yürüyordu. Deniz biraz aşağıda hışırdıyordu usul usul. Ay ışığıyla dolu kadifemsi, sokulgan, parlak bir hayvan gibi görülüyordu. Yaşamının ona onca uzak göründüğü bu saatte tek başına her şeye hatta kendisine bile ilgisiz olan Merso'ya, aradığına sonunda kavuşmuş ve içine dolan bu dirlik düzenlik, ardına düşüp kendisini öfkesiz yatsıyan bu sıcak dünyanın yardımıyla elde ettiği kendi kendini sabırlı bırakıştan doğmuş gibi geliyordu. Hafif hafif yürüyor ve adımlarının sesi, sakız ağaçları ormanındaki hayvanların çıtırtıları, denizin vuruşları ya da göğün derinliğindeki gecenin atışları kadar kendisine hem yabancı hem de kuşkusuz bildik geliyordu. Ve zaten gövdesini de bu ilkbahar gecesinin sıcak esintisi, denizden yükselen tuz ve çürük kokusu gibi aynı dışsal bilinçle hissediyordu. Dünyadaki koşuşturmalar, mutluluk gereksinimi, Zagreus'un beyin ve kemik dolu korkunç yarası, dünyanın karşısındaki evdeki tatlı ölçülü saatler, karısı, umutları ve tanrıları, bütün bunlar önündeydi. Ama geçerli nedeni olmaksızın bütün ötekiler arasında yeğlenen, hem yabancı hem de gizlice tanış bir öykü, yüreğinin en derinini okşayan ve güçlendiren, ama bir başkasının yazdığı gözde bir kitap gibi. İlk kez bir serüven tutkusunun, bir güç isteğinin, dünyayla yakınlığının içten ve zekice eğiliminin gerçekliğinin dışında bir gerçeklik duymuyordu. Öfkesiz ve kinsizdi, pişmanlığı tanımıyordu. ve çiçek bozuğu yüzünü parmaklarında hissettiği bir kayanın üzerine oturmuş, ayın ışığının altında sessizce kabaran denize bakıyordu. Lucien'in okşadığı o yüzünü ve dudaklarının ılıklığını düşünüyordu. Sudan oluşma yüzeyin üzerinde ay, bir sıvı yağ gibi uzun, başıboş gülümsemeler resmediyordu. Su, bir ağız gibi ılık, yumuşak ve bir insanın altında gömülmeye hazır olmalıydı. Mersol sürekli oturarak bir insan yaşamının umut ve umutsuzluğunun birlikte dokunduğu sessiz coşkuya dalmışken, mutluluğun gözyaşlarına çok yakın olduğunu hissetti. Bilinçli ama yabancı tutkuyla erimiş ve ilgisiz olan Mersault, kendi yaşamının ve yazgısının sona ermekte olduğunu, bütün çabasının bundan böyle bu mutluluğu düzenlemek ve kendi korkunç gerçekliğini karşılamak olduğunu anlıyordu. Şimdi sıcak denize dalması, kendini yeniden bulması için yitmesi, içinde geçmişten kalanları susturmak ve mutluluğun derin ezgisini ortaya çıkarmak üzere, ayda ve ılıklıkta yüzmesi gerekiyordu. Soyundu. Birkaç kayayı indi, denize girdi. Deniz bir gövde gibi sıcaktı. Kolları boyunca akıyor, kavranılamaz ama sürekli var olan bir sarılmayla bacaklarına yapışıyordu. O, düzenli biçimde yüzüyor ve sırtındaki kasların hareketinin ritmine uyduğunu hissediyordu. Kollarından birini her kaldırışında uçsuz bucaksız denizin üzerine, dilsiz ve canlı göğün karşısında bir mutluluk hasadının görkemli ürünlerini andıran sayısız gümüş damlaları fırlatıyordu. Sonra kol yeniden dalıyor ve orada yeni bir dayanak, daha genç bir umut yakalamak için suları ikiye ayırarak sert bir saban demiri gibi denizi yarıyordu. Ardında ayaklarının vuruşuyla, yalnızlığın ve gecenin sessizliği içinde son derece açık seçik biçimde bir köpük kaynaması ve aynı anda da şıpırdayan bir su sesi ortaya çıkıyordu. Uyumunu ve diriliğini hissedince bir coşkunlukla doluyor, daha hızlı yol alıyordu. Biraz sonraysa kendini kıyılardan uzakta, gecenin ve dünyanın yüreğinde bir başına buldu. Birden ayaklarının altında uzanan derinliği düşündü ve devinimini durdurdu. Altındaki her şey bilinmedik bir dünyanın yüzü, onu kendine döndüren bu gecenin uzaması, henüz açılımlanmamış bir yaşamın su ve tuz dolu yüreği gibi çekiyordu Merso'yu. Bir dürtü doğdu içinde ve büyük bir gövde sevinci içinde onu hemen geriye itti. Daha bir güçlü ve daha ileriye yüzdü. İyice yorgun düşünce kıyıya yöneldi. O sırada birdenbire buz gibi bir akıntıya girdi. Dişlerini takırdatarak uyumunu yitirmiş davranışlarla durmak zorunda kaldı. Denizin bu baskını şaşkına çevirmişti. Bu buz organlarına işliyor ve onu kendisini güçsüz bırakan bilinçli ve tutkulu bir coşkunluğun tanrısının aşkı gibi yakıyordu. Güçlükle geriye döndü. Kıyının üzerinde, gökle denizin karşısında dişleri birbirine çarpar ve mutlulukla gülerken giyindi. Eve dönerken bir kırıklık duydu. Denizden villasına çıkan keçi yolundan, karşısına düşen kayalıklı burnu, sütunlarla örenlerin parlak gövdelerini görebiliyordu. Ve birden görünüm ters yüz oldu. Kendisini bir kayaya yaslanmış, ezilmiş yaprakları kokular saçan bir sakız ağacının üzerine yarı yarıya devrilmiş buldu. Villaya güçlükle ulaştı. Az önce kendisini sevincin en uç noktalarına götürmüş olan gövdesi, şimdi onu karnından kavrayan ve gözlerini yumduran bir sıkıntının içine sokuyordu. Kendine çay yaptı ama suyu ısıtmak için kirli bir tencere almıştı ve çay mide bulandıracak derecede yağ içindeydi. Yine de yatmaya gitmeden önce içti onu. Ayakkabılarını çıkarırken kanı çekilmiş ellerinde pespembe, genişlemiş ve parmaklarının ucunu kaplayacak biçimde bükülmüş tırnakları dikkatini çekti. Hiçbir zaman böyle ellerini eğri büğrü ve sağlıksız gösteren tırnakları olmamıştı. Göğsünün bir mengenede sıkıldığını hissediyordu. Öksürdü ve ağzında bir kan tadı duyarken alışılageldiği gibi birçok kez tükürdü. Yatakta uzun titremelere yakalandı. Titremelerin gövdesinin en uzak noktalarından yükseldiğini ve ona ıslakmış gibi gelen örtülerin üzerinde dişleri takırdarken iki buzlu su akıntısı gibi omuzlarının üzerinde birleştiğini hissediyordu. Ev ona geniş görünüyordu ve işittiği bildik sesler çınlamalarına bir engel oluşturması gereken duvarla karşılaşmışçasına sonsuza dek genişliyordu. Bir su ve çakıl taşı yuvarlanması biçiminde denizi, kalın camların ardındaki gecenin atışını ve uzak çiftliklerdeki köpeklerin bağırtısını işitiyordu. Sıcakladı, örtüleri attı, sonra üşüdü ve geri topladı. İki acının arasında duraklamada, o uyuşuklukla kendisini uykudan kurtaran o kaygıda birden hasta olduğunun bilincine vardı. Yüreğinde bir kaygı duyumsadı. Belki de bilinçsiz biçimde önüne bakamadan ölecekti. Köyde kilise çanı çaldı ama vuruşlarını sayamadı. Bir hasta gibi ölmek istemiyordu. Hiç olmazsa kendisi için hastalık çok zaman olduğu gibi bir düşüş, ölüme varan bir geçiş olmasın istiyordu. Bilinçsizce istediği hala kan ve sağlık dolu yaşamının ölümle karşılaşmasıydı. Ölüm ile şimdiden neredeyse ölümün kendisi olmuş birinin yüz yüze gelişi değil. Ayağa kalktı. Güçlükle pencerenin kıyısına bir koltuk çekti ve örtülere sarınarak oturdu. İnce perdelerin, kıvrımların kumaşı kalınlaştırmadığı yerlerinden yıldızları görüyordu. Uzun uzun soluk aldı ve titreyen ellerini yatıştırmak için koltuğun kollarını sıktı. Duru bakışını yeniden elde etmek istiyordu. Bitebilir diye düşünüyordu. Aynı anda da mutfakta gaz ocağını yanık bıraktığını düşünüyordu. Bitebilir diye yeniliyordu. Duru bakış, bu da uzun bir sabırdı. Her şey kazanılabilir, elde edilebilirdi. Koltuğun kollarına yumrukla vuruyordu. Güçlü, zayıf ya da istekli doğulmaz. Güçlü olunur, duru olunur. Yazgı insanın içinde değil, onun çevresindedir. Ağlamakta olduğunu fark etti o sırada. Tuhaf bir zayıflık, hastalıktan doğan bir tür korkaklık onu çocukluğa, gözyaşlarına döndürüyordu. Elleri üşüyor, yüreğinde uçsuz bucaksız bir tiksinti duyuyordu. Tırnaklarını düşünüyordu. Köprücük kemiğinin altındaki, ona büyümüş gibi gelen bezeleri oynattı. Dışarıda dünya üzerine yayılmış bütün bir güzellik. Yaşama iştahını ve kıskançlığını bırakmak istemiyordu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte fabrikalardan çıkan insanların gürültüsünün yeşil göğe doğru yükseldiği o Cezayir akşamlarını düşünüyordu. Pelinlerin tadı, örenler ortasındaki yabanıl çiçekler ve sahildeki servilerle çevrili küçük evlerin yalnızlığı arasında bir yaşam imgesi canlanıyordu. Bu yaşam imgesinde güzellik ve mutluluk yüzünü umutsuzluğa götürüyor ve Patris orada bir tür kaçkın sonsuzluk buluyordu. Bunu bırakıp gitmek istemiyordu ve bu imge kendisi olmadan da sürebilecekti. Başkaldırı ve acıma içinde o sırada Zagreus'un pencereye dönmüş yüzünü gördü. Uzun uzun öksürdü. Güçlükle soluyordu. Gece giysileri içinde boğuluyordu. Üşüyordu, sıcaklıyordu. Bütün kanı büyük atılışlarla şakaklarında zonklarken yumruklarını sıkmış, karanlık ve sonsuz bir öfkeyle yanıyor, boş bakışlarla kendisini yeniden kör bir ateşin içine atacak olan yeni bir titremeyi bekliyordu. Titreme geldi ve onu nemli, kapalı bir dünyaya götürdü. Orada gözleri kapandılar. Susuzluk ve açlığa düşkün hayvanın başkaldırısını susturdular. Ama uyumadan önce perdelerin biraz gerisinde ağıran geceyi görecek, Tan'la dünyanın uyanışıyla birlikte sonsuz bir sevecenlik ve umut çağrısını dinleyecek zamanı oldu. Bu çağrı onun ölüm yılgısını oluşturduğu gibi aynı zamanda yaşama nedeni olan şeyde ölme nedeninin de bulunduğuna inandırıyordu onu. Uyandığında gün çoktan ilerlemişti. Bütün bir kuş ve böcek topluluğu sıcaklığın içinde ötüşüyordu. O gün Lucien'in geleceğini düşündü. Bitikti ve yatağına güçlükle ulaştı. Ağzında bir ateş tadı ve üzerinde hastaların gözünde nesneleri daha sert, varlıkları daha sıkıcı kılan o kırıklık vardı. Bernard'ı çağırttı. Hep suskun ve işi başından aşkın havalarda geldi. Onun göğsünü dinledi, camları kurulamak üzere gözlüğünü çıkardı. Kötü dedi. İki iğne yaptı. İkincisi yapılırken biraz zayıf düşmüş olan Mersault bayıldı. Kendine geldiğinde Bernard bir eliyle onun bileğini, öbürüyle de saatini tutuyor ve saniye ibresinin kesik kesik ilerleyişine bakıyordu. "Görüyorsunuz," dedi Bernard, "çeyrek saatlik bir bayılma. Kalbiniz direnemez oluyor. Yeni bir bayılmadan çıkamayabilirdiniz." Mersault gözlerini kapattı. Bitkin düşmüştü. Dudakları ağarmış ve kurumuş, soluğu hırıltılıydı. Bernard dedi, "Evet." "Bir bayılma içinde tükenmek istemiyorum. Açıkça görmem gerekiyor, anlıyorsunuz ya." "Evet," dedi Bernard ve ona birkaç ampul verdi. "Kendinizi güçsüz hissederseniz kırıp için. Adrenalindir." Bernard çıkarken oraya gelmiş olan Lucien'le karşılaştı. "Her zamanki gibi çekicisiniz. Patrice hasta mı?" "Evet." "Ağır mı?" "Hayır, çok iyi," dedi Bernard. "Ayrılmadan önce de, doğrusu benden öğüt isterseniz onu alabildiğince yalnız bırakın," dedi. "Ah," dedi Lucien, "öyleyse önemli değil." Bütün gün Mersault boğulur gibi oldu. Kendini yeni bir bayılmanın içine çeken soğuk, yapışkan boşluğu iki kez hissetti. İki kez adrenalin onu bu sıvı biçimindeki dalıştan kurtardı. Ve gün boyunca karanlık gözleri görkemli kırlara baktı. Saat 4'e doğru deniz üzerinde kırmızı büyük bir sandal göründü ve güneş, su, balık pullarıyla parlayarak yavaş yavaş büyüdü. Perez ayaktaydı. Düzenli biçimde kürek çekiyordu. O sırada hızla gece oldu. Mersault gözlerini yumdu ve önceki günden bu yana ilk kez gülümsedi. Dişlerini gevşetmemişti. Bir süreden beri belli belirsiz bir kaygıyla odasında duran Lucien, Mersault'un üzerine atıldı ve onu öptü. "Otur," dedi Mersault, "kalabilirsin." "Konuşma," dedi Lucien, "seni yorar." Bernard geldi, iğneler yaptı, gitti. Gökten büyük kırmızı bulutlar geçiyordu usul usul. "Çocukluğumda," dedi Mersault güçlükle, yastığına gömülmüş ve gözleri gökyüzünde, "annem bunların ölülerin cennete yükselen ruhları olduğunu söylerdi bana. Kırmızı bir ruha sahip olmak şaşkınlığa düşürürdü beni. Şimdi bunun çok zaman bir rüzgar belirtisi olduğunu biliyorum. Ama bu da şaşırtıcı." Gece başladı. İmgeler üşüşüyordu. Çöl görünümlerinin üzerinde başlarını sallayan büyük düşsel hayvanlar. Mersault ateşinin derinlerinden onları usulca uzaklaştırıyordu. Yalnızca kanlı kardeşliği içindeki Zagreus'un yüzünün gelmesine izin veriyordu. Öldüren ölecekti. Ve o zaman Zagreus için olduğu gibi kendi yaşamı üzerine yönelttiği bakışı da bir erkeğin bakışıydı. Buraya kadar yaşamıştı. Şimdi yaşamından söz edebilirdi. Bir zaman kendisi için önde gelen o büyük, çökertici atılımdan, yaşamın kaçkın ve yaratıcı şiirinden, şimdi artık yalnızca şiirin karşıtı olan kırışıksız bir gerçek kalıyordu. Bu yaşama birlikte başlamışlar gibi içinde taşıdığı insanlardan, kökleri birbirine girmiş ama karışmamış çeşitli varlıklardan kendisinin hangisi olduğunu biliyordu şimdi. Yazgının insanda yarattığı bu seçimi bilinçlilik ve yüreklilikle yapmıştı. Onun bütün yaşama ve ölme mutluluğu buradan kaynaklanıyordu. Bir hayvan çılgınlığıyla baktığı bu ölümden duyduğu korkunun yaşamdan korkmak anlamına geldiğini anlıyordu. Ölme korkusu insanın içindeki yaşayan şeye olan sınırsız bağlanmayı açıklıyordu. Yaşamlarını yükseltmek için kararlı davranışlarda bulunmamış olanlar, korkanlar ve güçsüzlüğü yüceltenler, bütün bunlar ölümden, içine karışmadıkları bir yaşama onun getirdiği yaptırımdan dolayı korkuyorlardı. Hiçbir zaman yaşamadıkları için yeterince yaşamamışlardı. Ve ölüm, boş yere susuzluğunu gidermeye çalışan bir yolcuyu, sonsuzluğa dek sudan yoksun bırakma davranışı gibiydi. Ama ötekiler için silen, yatsıyan, başkaldırıya olduğu kadar minnete de gülümseyen hoş ve kaçınılmaz davranıştı. Yatağına oturarak kolları gece masasında ve başı kollarının üzerinde bir gece ve bir gündüz geçirdi. Yatınca soluk alamıyordu. Lucien bir o yanına bir bu yanına oturarak ve tek sözcük söylemeden onu gözetliyordu. Merso ona bakıyordu kimi zaman. Kendisinden sonra onun gövdesine ilk sahip olacak kişinin onu dinginliğe kavuşturacağını düşünüyordu. Göğsünü büsbütün sunacaktı. kendisine daha önce sunduğu gibi ve dünya onun yarı açık dudaklarının ılıklığında sürüp gidecekti. Kimi kez başını kaldırıyor, pencereden dışarı bakıyordu Mersault. Tıraş olmamıştı. Çepeçevre kızarmış ve iyice çökmüş gözleri, karanlık parıltısını yitirmişti ve mavimsi sakalın altında çukurlaşmış, solmuş yanakları onu büsbütün değiştiriyordu. Hasta kedi bakışı camlar üzerine konuyordu. Soluk alıyor, Lucien'e dönüyordu. Gülümsüyordu o zaman. Ve her yana kayan, gevşeyen bu yüzdeki, bu sert ve duru gülümseme, yeni bir güç, canlı bir ciddiyet ortaya koyuyordu. ''İyi misin?'' diyordu Lucien kısık sesiyle. ''Evet.'' O sırada kollarıyla geceye dönüyordu. Gücünün ve direncinin son sınırında, ilk kez ve içinden başlangıçta gülümsemesi kendisini son derece kızdırmış olan Roland Zagreus'la birleşiyordu. Kısa ve hızlanmış soluğu, gece masasının mermeri üzerine nemli bir buğu bırakıyor, bu buğu kendi sıcaklığını Merso'ya geri yolluyordu ve kendisine doğru yükselen bu sağlıksız ılıklıkta buz kesen el ve ayak parmaklarının uçlarını daha iyi hissediyordu. Bu bir yaşamı açıklıyordu ve soğuktan sıcağa uzanan bu yolculukta yanmasına hala izin verdiği için yaşama teşekkür eden Zagreus'u saran coşkuyu buluyordu. Kendisini çok uzak hissettiği bu adama şiddetli ve kardeşçe bir sevgi duyuyor ve onu öldürmekle sonsuza dek ikisini birbirine bağlayan düğümü onunla birlikte sona erdirdiğini anlıyordu. İçinde yaşam ve ölüm karışımı bir istek gibi duran, bu ağır gözyaşı oluşumu da ortaktı onlar için, anlıyordu. Ve Zagreus'un ölüm karşısındaki kıpırtısızlığında kendi yaşamının gizli ve sert imgesini buluyordu. Ateş ve ateşle birlikte sonuna dek bilinçli kalacağının, gözleri açık öleceğinin coşku verici inancı ona bu konuda yardım ediyordu. Zagreus'un da gözleri açıktı o gün ve gözyaşları akıyordu. Ama bu, yaşamından payını almamış olan bir adamın son zayıflığıydı. Patris bu zayıflıktan korkmuyordu. Gövdesinin sınırlarından hep birkaç santimetre ötede duran ateşli kanının atışları içinde, kendisinde bu zayıflığın baş göstermeyeceğini anlıyordu. Çünkü rolünün gereğini yerine getirmiş, insanın yalnızca mutlu olmak olan tek görevini tamamlamıştı. Uzun zaman değil elbette. Ama zaman olaylara hiçbir şey yapmaz. Yalnız bir engel olabilir, bu durumda artık o da önemli değildir. Mersault engeli yıkmıştı ve bu içinde oluşturduğu içsel kardeşlik 2 ya da 20 yıllık olmuş pek önemli değildi. Mutluluk onun olduğu durumdu. Lucien ayağa kalktı ve kaymış olan örtüyü Mersault'un omuzlarına yeniden örttü. Mersault bu davranışın etkisiyle titredi. Zagreus'un villasının yanındaki küçük alanda öksürdüğü o geceden bu saate dek, gövdesi kendisinin bütün etkinliklerini titizlikle yürütmüş, onu dünyaya açmıştı. Ama aynı zamanda simgesi olduğu insandan ayrı olarak kendine özgü bir yaşamı da sürdürmüştü. Bu birkaç yıl içinde usul bir çözülmeyi izlemişti. Şimdi eğri çizgisini tamamlamış ve Merso'dan ayrılmaya, onu dünyaya geri vermeye hazırlanıyordu. Merso'nun bilincine vardığı bu apansız titremede, daha önce kendilerine onca sevinç sağlamış olan suç ortaklığını işaret ediyordu bir kez daha. Yalnızca bu noktadan hareketle Mersault bu titremeyi bir sevinç olarak kabul ediyordu. Bilinçli olma, oyunsuz, korkusuz, teke tek, gövdesiyle baş başa, gözlerini ölümün üzerine açma gerekliliğidir bu. Erkekçe bir sorun söz konusuydu. Ne bir aşk, ne bir çevre, hiçbir şey. Ama Merso'nun son kozlarını oynadığı sonsuz bir yalnızlık ve mutluluk çölü. Soluğunun zayıfladığını hissediyordu. Bir yudum hava çekti içine ve bu davranışıyla göğsünün bütün organları uğuldadılar. Baldırlarının çok üşüdüğünü ve ellerinin duyarsızlaştığını hissediyordu. Tan ağrıyordu. Uç veren sabah kuşlar ve serinlikle doldu. Güneş hızla doğdu. Bir sıçramayla ufkun üzerine çıktı. Toprak altın ve sıcakla donandı. Sabahın içindeki gök ve deniz sıçrayan büyük beneklerle mavi ve sarı ışıklara bulandı. Hafif bir rüzgar çıkmıştı. tuz tadında bir hava pencereden Merso'nun ellerini serinletmeye geliyordu. Öğleyin rüzgar kesildi. Gün olgun bir meyve gibi çatladı ve cırcır böceklerinin birden başlayan konseri eşliğinde bütün yeryüzüne ılık ve soluk kesici öz suları akıttı. Deniz bir sıvı yağa benzeyen bu yaldızlı öz su ile kaplandı. Güneşin çatlattığı toprağa, onu açan ve Pelin, biberiye, sıcak taş kokuları yükselten sıcak bir esinti yolladı. Mersault yattığı yerden bu sarsıntıyı ve bu armağanı aldı ve gözlerini pırıl pırıl tanrıların gülümseyişleriyle dolmuş, uçsuz bucaksız, kavisli denizin üzerine açtı. Yatağın üzerinde oturduğunu ve Lucien'in yüzünün kendisininkinin çok yakınında olduğunu fark etti birden. İçinde, karnında başlayıp boğazına doğru usul usul yol alan çakıl taşı gibi bir şey yükseliyordu. Mersault geçişlerden yararlanarak gittikçe daha hızlı soluk alıyordu. İçindeki yükseliyordu sürekli. Lucien'e baktı. Rahatça gülümsedi. Bu gülümseme de içinden geliyordu. Kendini yatağına attı. İçindeki usul yükselişi duydu. Lucien'in dolgun dudaklarına ve onun ardındaki toprağın gülümseyişine baktı. Onlara aynı bakış ve aynı arzuyla bakıyordu. Bir dakika, bir saniye sonra diye düşündü. Yükselme durdu. Ve taşlar arasında bir taş olarak yüreğinin sevinci içinde devinimsiz dünyaların gerçekliğine dönüştü. Kitabın sonu. 2 Mart 2016, sayfa 149.